Hoş geldiniz her şeyden önce. Bu akşam ben size Marmara'da deprem ve tsunamiler başlığı altında konuşacağım. Ama bir miktar en başta depremler neden oluyor? Ondan sonra neden var depremler? Yeryüzünde nasıl böyle dinamik olaylar oluyor ve neden oluyorlar falan, bunları biraz anlatıp daha sonra meseleyi Marmara'ya getirmeye çalışacağım. Malum kısa zaman önce İstanbul'da olan herkesin hissettiği iki tane hissedilir deprem oldu. Bunlardan bir tanesi 5.8 büyüklüğündeydi. Her ne kadar ciddi hasara yol açmamış olsa da 5.8 büyüklüğündeki deprem İzmit depreminden beri olan aslında en büyük depremdi bu coğrafya, buraya yakın yerlerde. Dolayısıyla hepimizi endişelendirdi ve bu depremle ilgili konuları yeniden düşünmeye itti. Şimdi bakın, burada 1900 ile 2017 arasındaki depremlerin bazılarını görüyorsunuz. Bir kere bu bir dünya haritası ve dikkat ederseniz depremler böyle çok gelişi güzel yerlerde olmuyor. Dikkat ederseniz hep böyle birçok yerde çizgilerin üzerinde, değil mi? Burada örneğin Kuzey Amerika'nın batısında aşağıya doğru iniyorum. Orta Amerika, Meksika, Peru, ondan sonra Şili hep aşağıya doğru inmiş. Ondan sonra burada böyle bir çizgi şeklinde gidiyor. Sonra buralarda da öyle, buralarda böyle. İşler Türkiye, ondan sonra İran, Hindistan'ın kuzeyi, Tibet ve Çin'in batısı gibi yerlerde biraz karışıyor. Bunlar dışındaki yerlerde dikkat ederseniz depremler böyle hep çok çizgisel oluşuyorlar. Bunun nedeni şu, ve diğer yerlerde dikkat ederseniz deprem neredeyse hiç yok. Yani şuralara falan bakıyorsunuz, tek tük böyle ufak tefek depremler var ama yok. Neden böyleler? Çünkü okyanusların ortasında bizim okyanus ortası sırtları dediğimiz sıra dağlar var. Biz sıra dağ deyince işte sürekli Alp Himalaya kuşağını falan düşünüyoruz ama aslında dünyanın en uzun sıra dağı diye düşünecek olursak bunlar böyle okyanusların ortasındaki sıra dağlar ve çok yüksekler. Fakat tabii denizin altında oldukları için onları görmüyoruz. Çok yüksekler dediğim, denizin ortalama tabanına göre 2000 küsur metre ortalama yükseklikleri var bunların. Neden varlar? Bir kere oraya gelelim, pardon. Varlar çünkü buralarda okyanus tabanı oluşuyor. Yani aşağı, yani mantodan sıcak malzeme çıkıyor yukarı, eriyik. Ekstra bir okyanus tabanı oluşturuyor. Sonra onu iki tarafa ittiriyor. Sonra yenisi çıkıyor. Yeniden okyanus tabanı oluşuyor ve onu ittiriyor. Dolayısıyla okyanus tabanı gitgide oluşuyor. Tamam mı? Birazdan bununla ilgili şekiller göstereceğim. Ha, mesela bu da 2017 içinde olan depremler. Yine aşağı yukarı dikkat ederseniz aynı yerlerde. Pardon. Bu çizgilerin üzerinde. Fakat örneğin şurası neresi? Türkiye'nin batısı ve Ege. Ondan sonra Kafkasya. İran'ın güneyi. Ondan sonra Hindistan'ın kuzeyi, Keşmir, ondan sonra Tibet, Çin'in güney batısı. Buralar bu kurala uymuyor. Ama onlar dışındaki hemen hemen her yerde dikkat ederseniz bu kural geçerli. Afrika'nın içinde doğru dürüst deprem yok. Asya'da, Avrupa'da deprem neredeyse hiç yok. Neden böyle? Şimdi bunun ardında yatan neden şu. Bu arada deprem hepimiz biliyoruz. Bilmiyorum 1999 depreminde İstanbul'da veya depremin etkilediği bir yerde miydiniz? Deprem gerçekten söylemeye gerek yok. Korkunç bir şey. Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın, buna rağmen korkunç yıkım yapabiliyor. Örneğin bu fotoğraf 1995 Kobe depreminden. Japonya dünyada depreme hazırlık konusunda en ileri ülkelerden biri. Bu konuda yolsuzluk yok. Çok rasyonel kararlar alınıyor. İşte zengin bir ülke. Yani yapıları mühendislik yönünden depreme çok dayanıklı falan yapılmasına rağmen orada bile korkunç bir, yani deprem genel olarak gerçekten korkunç bir olay, bunu söylemeye gerek yok. Hazır yeri, insanlar da bu deprem, yani zaman içinde aslında insanoğlunun teknoloji konusunda evrimleşmesiyle depremler arasında az çok korelasyon var. Örneğin bu kemer yapıları veya gotik katedrallerdeki uçan payanda denilen böyle binayı sağdan soldan depreme karşı daha dayanıklı yapan şeyler. Burada aklınızda bulunsun. Daha sonra Türkiye'den bahsederken buraya geleceğiz. Hiç aklınıza geldi mi? Neden kemer kullanılıyor eskiden beri yapılarda. Kemerin avantajı ne? Şöyle katılar, işte kristalin solidler, buna yer kabı da dahil olmak üzere, beton da buna dahil olmak üzere, katılar sıkışmaya çok dayanıklı. Öte yandan germeye gayet dayanıksızlar. Siz binaları dizayn ederken hep öyle yapmaya çalışıyorsunuz ki bütün bina sıkışma altında olsun, gerilme altında olmasın. Siz dolayısıyla kemer yaptığınız zaman kemerin iki tarafı birbirine doğru yıkılmaya çalışıyor. Siz ortaya bir parça koyduğunuz zaman hop bütün sistem sıkışıyor. Sistemde hakim olan mekanik etken sıkışma oluyor, gerilme olmuyor. Hatta inşaat mühendisleri binaları dizayn ederlerken betonun gerilmeye olan direncini neredeyse sıfır kabul ediyorlar. Gerilmeye olan bütün direnci işte çelik, ondan sonra sıkışmaya olan direnci beton karşılıyor. Yer kürede çok benzer davranıyor. Yer kürede bir katı olduğu için böyle gerilmeli tektonik bölgelerde çok kolay kırılıyor. Onun için böyle küçük küçük, öte yandan örneğin bizim Van depreminde olduğu gibi sıkışmalı yerlerde daha uzun dayanıyor. Dolayısıyla uzun dayandığı için daha uzun süre boyunca gerilme biriktiriyor. Dolayısıyla sıkışmalı yerlerdeki depremler gerilmeli yerlerdeki depremlerden daha büyük oluyorlar. Şimdi bunlara geleceğiz. Bunlar o bakın deminki o deprem resimlerinde gösterdiğim yerler buralar. İşte bakın şuralar okyanus ortasındaki sıra dağlar. Ondan sonra buralarda sürekli olarak okyanus tabanı malzemesi üretiliyor. Renkler de bunların yaşları. Yaşları nereden biliyoruz? Bunlar yukarı çıkarlarken yani magma yukarı çıkarken soğuyor ve artık yani kül sıcaklığının altına indiği zaman sıcaklık dolayısıyla bu soğuyup o anda donunca içinde manyetize olabilen malzemeler o anda o soğuduğu sıradaki manyetik alanı böyle tıpkı kaset teyp gibi kaydediyor. Ama daha sonra oluşanlar daha sonraki manyetik alanı yönünü kaydediyorlar. Dolayısıyla siz aslında okyanus tabanına böyle baktığınız zaman en genç yerler şu anda üretilmekte olan yerler yani şu çizgiler. Buradan uzaklaştıkça burası yaşlanıyor. Burada başka bir haritada görüyoruz. İşte yine okyanusun ortasından geçiyor şu, değil mi? Şurası. Bunların toplam uzunluğu yaklaşık 65 bin kilometre. Yani bizim coğrafyadan sağdan soldan bildiğimiz sıra dağı uzunlukları falan kıyas kabul etmeyecek kadar çoklar. Ve ilginç yanı bunlar eşit hızda üretmiyorlar okyanus tabanını. Örneğin Kuzey Atlantik'teki şu kısımlar oldukça yavaşlar. Senede yaklaşık 25 milimetre. Öte yandan örneğin şuralar Doğu Pasifik yükseltisinin oralardaki şeyler, dikişler. Buralardaki senelik ekstra malzeme oluşumu bunun 4-5 katı. Çok karmaşık şekillerde olabiliyorlar. Gördüğünüz gibi örneğin Doğu Pasifik'te bunlar böyle 3 tanesi falan bir araya gelebiliyorlar. Fakat okyanusların tabanının resimine baktığınız zaman şu yukarıdaki de bunun böyle bir batiskafla çekilmiş bir fotoğrafı. Bu temsili bir gösterim. Gördüğünüz gibi aşağıdan yükseliyor, magma yükseliyor. Şurada donuyor ve okyanus tabanını sağa sola itiyor. Ekstra okyanus tabanı oluşuyor. Şimdi sürekli bunun üzerinde duruyorum. Çünkü bütün bu depremlerin, yani bizde bu 5.8 deprem oldu ya, en sonunda nedeni temel olarak bu. Çünkü yani kıta kabuğunun statik olmayıp hareket halinde olmasının nedeni yani bunun motoru temel olarak okyanus ortası sırtlarının böyle ekstra malzeme oluşturması. Bu malzemenin de gidecek bir yeri yok. Sağa sola sıkıştırması. Bir şunu söyleyeyim, bu okyanus ortası malzeme burada oluşuyor ve sağa sola kayıyor. Kayıyor, kayıyor, kayıyor, kayıyor, kayıyor. Milyonlarca yıl sonra Bu malzeme büyük oranda bazalt dediğimiz malzeme ve yani bazaltın yoğunluğu kıtaları oluşturan malzemenin yoğunluğundan biraz fazla. Dolayısıyla bunlar sağa sola hareket edip de en sonunda bir kıtayla karşı karşıya geldikleri zaman ağır olan hafif olanın altına dalmaya başlıyor. Biz oralara dalma batma bölgeleri diyoruz. Ve oralarda çok büyük depremler oluyor. Örneğin 2004 tsunamisine, bu Hint Okyanusu tsunamisine neden olan büyük deprem, dalma batma depremi. Efendim, dünya tarihinde sismometreler icat edildikten sonra kaydedilmiş en büyük deprem, örneğin Valdivia depremi, Şili'deki yine bir dalma batma depremi. Bu türde Japonya'yı etkileyen depremler tamamen bunlar. Bütün Güney Amerika'nın batı sahilinde, yani Şili ve Peru sahilindeki büyük depremler bunlar. Bunlar çok çok büyük depremler yaratıyorlar ve dolayısıyla hep denizde oldukları için de büyük tsunamiler yaratıyorlar. Türkiye'ye yakın yerlerde bunlardan bir tane var. Girit Adası'nın güneyinde. Orada böyle küçük bir dalma batma bölgesi var. Ve üzerinde çok ender olarak çok büyük deprem oluyor. Birkaç bin yılda bir çok büyük deprem oluyor. Yalnız olduğu zaman, örneğin en son olan büyük deprem büyük olasılıkla, tabii bu arada geçmiş depremleri dokümante etmek büyük zorluk. Çünkü bunlarla ilgili kayıt yok. O zamanlarda depremleri ölçecek aletler yok vesaire. Ama bizim klasik Yunan uygarlığına dan önce aynı yine Ege Havzası'nda gelişmiş olan büyük bir uygarlık büyük oranda bu deprem tarafından ve bunu yarattığı tsunami tarafından %90-95 oranında ortadan siliniyor. Dolayısıyla çok katastrofik olaylar dalma batma depremleri. Bu dünyadan bir kesit. Yani biraz basitleştirilmiş ama şöyle ne oluyor? Hop, şöyle göstereyim. Dünyanın içinde, yani şurası astenosfer denen malzeme. Yani şöyle söyleyeyim, çok kısaca anlatayım. Üzerinde bulunduğumuz yer kabuk, yer kabuğu. Buranın kalınlığı aşağı yukarı işte Türkiye'de örneğin kalınlığı yaklaşık 30 kilometre, 35-40 kilometre. Çok böyle sıkışan yerlerde, örneğin Ant dağlarının altında, Peru'da falan 70-75 kilometre. Tibet'te yine yüksek. Ama bunun altında, yani kıta kabuğunu böyle delebilseniz, tabii öyle bir teknoloji yok ama delebilseniz, kıta kabuğunu tamamen delseniz, onun altında bizim manto dediğimiz bir tabaka var. Çok sıcak bir malzeme ama magma değil bu. Yani bu lav şeklinde değil, akışkan bir malzeme ama sıvı fazla değil. O da bir yerine göre değişiyor. İşte 70 kilometre falan diyelim Türkiye'nin altında. 30 artı 70 aşağı yukarı 100 kilometre. 100 kilometre çok az bir kalınlık. Yani dünyanın yarı çapının 6000 kilometreden fazla olduğunu düşünecek olursanız aslında yani bu böyle ip ince. Yani bütün bu tektonik olayların gerçekleştiği tabaka, yani kıta litosfer dediğimiz yer, yani kabuk ve manto aşağı yukarı 100 kilometre. Bazı yerlerde biraz daha kalın, bazı yerlerde biraz daha ince. Bu resimde görüyorsunuz, örneğin şu Mid Ocean Ridge denilen yerde işte o zemin anlattığım olay gerçekleşiyor. O yeni okyanus tabanı oluşuyor. Sonra onlar sağa sola kaymaya başlıyorlar. Bazı yerlerde bu kıtanın altına dalıyor. Bakın sol tarafta böyle alta dalmış. Ta böyle 600-700 kilometre derinliklere kadar bu gidebiliyor. Ve en sonunda o kadar derin yerde erimeye başlıyor. Bu eriyikler daha sonra yukarı çıkıyorlar ve yanardağlar oluşturuyorlar. Yani büyük oranda volkanizmanın tek nedeni bu değil dünyanın her yerinde ama en büyük nedeni bunların. Dolayısıyla bu böyle bir döngü halinde. O okyanus ortası sırtlarında yeni okyanus kabuğu oluşuyor. Bunlar sağa sola kayıyorlar. Ondan sonra kıtalarla çarpışıyorlar. Kıtalarla çarpıştıkları yerlerde aşağıya dalıyorlar. Ondan sonra en aşağıya dalıyorlar, eriyorlar. Ondan sonra yeniden yukarı çıkıyorlar. Bu böyle bir yani. Bunun enerjisi nereden geliyor diye sorarsanız, yani şey nereden geliyor, benzin nerede? Yani bunun temel maalesef yıldızlar veya yani yıldızlardaki gibi böyle füzyon reaksiyonu falan gibi değil. Burada daha çok daha basit mekanizmalı radyoaktif bozunum mekanizmaları var şeyin içinde, astenosferin içinde. Dolayısıyla radyoaktif bozunumun yarattığı ve bundan kaynaklanan ısının yarattığı bir konveksiyon akımı neticesinde bütün bu tektonik hadise hareket içinde. Bu mesela dikkat ederseniz burası deniz tabanının topografyası. Ortası böyle o tırtıklı görünen yer, o size demin söylediğim okyanus ortası sırtın olduğu yerler. Diğer yerler Nispeten düz. Yine pütürüklükler var ama orası gibi değiller. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Şimdi yavaş yavaş Marmara'ya geliyoruz. Şimdi şurası malumunuz Afrika. Bunu kullanmamaya karar verdim. Yani sol tarafta Afrika'yı görüyorsunuz. Ondan sonra Arabistan kıtası, bizim Arabistan kıtası dediğimiz yer. Zagros Dağları değil mi? Şeyde İran'ın, İran'la Arabistan kıtasının arasındaki yerler. Dikkat ederseniz bakın, Doğu Anadolu'da ve Zagros'ta yüksek dağlar var. Niye var? Çünkü Arabistan kıtası kuzeye doğru hareket ederken hem Türkiye'nin doğusunu hem de İran'ı sıkıştırıyor. Bu sıkıştırma nedeniyle burada bu dağlar oluşuyor. Tıpkı iki arabanın çarpıştığı zaman bunların böyle hafif yükselmesi gibi. Şimdi birazdan daha detaylı göreceğiz şeyini. Bunun bunlar depremler. Harvard Üniversitesi dünyada olan bütün deprem, ya yani elde edebildikleri, dokümante edilen bütün depremleri bir internet sitesinde sunuyor. Bu depremlerle ilgili bütün mekanik özellikleri de içeren, yani bütün dünyada herkes, bütün araştırmacılar veya araştırmacı olmayan bütün ilgili insanlar bunları indirip bakabiliyor. Dikkat ederseniz depremler bu bölgede diğer yerler gibi değil, oldukça yaygınlar. Özellikle Ege'de, Türkiye'nin batısında, ondan sonra Türkiye'nin doğusunda yine biraz bir çizgisellik var ama depremler çok daha böyle şeyler. Okyanus ortasına, sırtlarına falan göre çok daha yaygınlar. Şimdi bunun temel nedeni şu. Kıta ve okyanus diye iki malzemeden bahsediyorum ya, bunlar aynı malzeme değil. Kıta malzemesi büyük oranda karbonatlı malzeme. İçinde tamam volkanikler, bazalt falan filan var ama okyanus malzemesi gibi böyle tek kompozisyonu basit, sağlam malzeme değil. Yıllar boyunca tektonik gerilmelere tabi olmuş, parçalanmış, ondan sonra dönmüş, sıkışmış falan malzeme. Dolayısıyla daha az sağlam malzeme. Dolayısıyla kırılmaya daha meyyal okyanus malzemesine göre. Ve aynı zamanda daha yaşlı. Yaşlandıkça tabii bir şey değil mi? Yaşlı bir şey hep eskiyor. Yaşlı çamaşır makinesi de daha çürük oluyor. Aynı şekilde kıtalar dolayısıyla okyanuslara göre daha çürük diyebiliriz. Okyanuslar çok az fragmente olmuşlar. Halbuki kıtalar öyle değil. Ama kıtaların, yani kıtasal malzeme olan yerlerde de depremin az olduğu oluyor. Bu genellikle, yani bazı kıtalar diğerlerine göre daha yaşlı olmaları nedeniyle altlarındaki malzeme çok soğumuş oluyor. O soğuk malzeme onları çok sağlam tutuyor. Örneğin Sibirya. Değil mi? Sibirya'da hiç deprem doğru düzgün olmuyor. Bütün Avrupa, Lüksemburg'da deprem olmuyor. Belçika'da deprem olmuyor ama Yunanistan'da, ondan sonra Türkiye'de oluyor. Şimdi neden oluyor? Şundan dolayı oluyor. Bakın, Kızıldeniz'den itibaren okları takip edin. Suudi Arabistan diyeyim. Yani Arap büyük oranda Suudi Arabistan, Emirates olan bir tarafı koyacak olursak. Böyle bir dönme hareketi yapıyor, değil mi? Şeyi açıyor gibi Kızıldeniz'i. Şimdi şuraya bakarsanız bu senede 20 milimetre bölü yıl hız. Aşağı yukarı böyle. Şurada daha hızlı. Yani aşağı, ha nereye göre? Dikkat ederseniz buralardaki hızlar minicik. Oklar çıkmamış bile. Yani siz referans olarak Avrupa'yı veya Avrasya'yı alırsanız Avrasya'ya göre buralar bu hızda hareket ediyorlar. Dolayısıyla bizim, örneğin burası Muş diyelim. Muş, bütün Arabistan Muş'a göre aşağı yukarı senede 25 milimetre hızla hareket ediyor ve Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Dikkat ederseniz burada da böyle kabak çiçeği gibi ikiye ayrılıyor hız vektörleri. Bir şu tarafa doğru gidiyor, Kafkasya'ya doğru. Sonra hızlar azalıyor ve buralarda hiçbir şey kalmıyor artık Rusya'da. Ama öte yandan Türkiye'de oklar batıya doğru gidiyor. Ondan sonra bir daha dönüyor. Ege Denizi'ne giriyorlar. Ondan sonra Girit'e doğru yeniden Afrika'ya. Yani böyle bir dönüş hareketi var. Burası dünyada en hızlı deforme olan yerlerden biri. Yani bundan daha hızlısı pek yok. Üstelik bu kadar küçük bir bölgede bu kadar farklı jeolojik rejimlerin olduğu bir yer de yok. Yani bakın, birazdan göreceğiz. Şurası sıkışıyor, değil mi? Sıkıştı açık. Bakın, şu tarafa giden bir ok hızlıysa, önündeki ok yavaşsa, şey gibi düşünün. hızlı giden bir arabanın önünde çok yavaş giden bir araba. Bunların çarpışması lazım. Arkadaki arabanın buna çarpması lazım. Ve sıkıştırması lazım, değil mi? Dolayısıyla Doğu Anadolu çok açık ki sıkışıyor. Yalnız bir de şu tarafa bakın. Bakın şu şuradaki oklar buradakinden daha büyük. Yani güneye gittikçe oklar yükseliyor. Peki o zaman ne olur? Mesela iki arabayı böyle lastikle bağlasanız öndeki daha hızlı gidip arkadaki daha yavaş giderse ne olur? Ortam bu sefer gerilir, değil mi? Sıkışmaz. Dolayısıyla Ege'de böyle bir gerilme var. Ondan sonra Doğu Anadolu'da da sıkışma var. Şimdi en başta bu uçan payandaları falan gösterdim ya. Gerilmeye az dayanıyor ya malzeme. Onun için örneğin bizim Batı Anadolu'da yine büyük depremler oluyor. Ama örneğin Doğu Anadolu'da olan depremler gerçekten çok büyük depremler. Veya çok sıkışmalı yerler. Biraz daha doğuya gidecek. Mesela Himalaya. Ondan sonra Hindistan korkunç bir şekilde Asya'yı sıkıştırıyor. Dolayısıyla Nepal'de, Tibet'teki depremler falan korkunç büyük depremler. Neden? En başta söylediğim şey, prensip çok basit. Katılar uzun süre kırılmadan sıkıştırılabiliyorlar. Sıkıştıkça enerji biriktiriyorlar. Ve en sonunda sıkışmalı depremlerde çok büyük depremler oluyor. Türkiye'nin geri kalanında ne oluyor derseniz, Türkiye'nin şu orta kısmı ne sıkışıyor ne geriliyor. Yani Ankara, Konya falan. Yani senelik deformasyon 2 milimetreden daha az. Rigid olarak hareket ediyor sadece batıya doğru. Şimdi dikkat ederseniz yalnız şuradaki hızlar ne kadar küçük görüyor musunuz? Yani ok görünmüyor bile Sinop'ta, Karadeniz'de falan. Şurada çok büyük. Demek ki aslında Türkiye'nin şu kısmı, şu beyaz oklarla olan kısım, şuraya göre çok hızlı bir şekilde senede aşağı yukarı 20, 20, 22-24 milimetrelik hızla batıya doğru kaçıyor. Bütün bu olay aslında temel olarak bu işte şu Kızıldeniz'e dikkat ederseniz ortasında bir çizgi var. Buradaki okyanus tabanı oluşum hareketlerinin çok uzaklardaki yerlerdeki depremleri tetiklemesi zor. Şimdi bunlar Türkiye'deki depremler. Dikkat ederseniz depremler çok dağınıklar ama bir sistematiklik aşağı yukarı var. Mesela değil mi? Şurada bir çizgisellik görüyorsunuz. Sonra şurada bir çizgisellik görüyorsunuz falan. Geri kalan yerlerde pek çizgisellik yok. Buralarda depremler çok dağınıklar. Gerçekten de şurası Doğu Anadolu fayı. Şurası Kuzey Anadolu fayı. Şuralarda işte Büyük Menderes, Küçük Menderes masifleri falan filan. Ondan sonra ve şurası da yani dikkat ederseniz şurada çok fazla deprem var. Şuradan Girit'e doğru giderken burası da bir dalma batma bölgesi. Afrika kuzeye doğru hareket ediyor ve Türkiye'yi biraz sıkıştırıyor. Türkiye değil de Kıbrıs'ı sıkıştırıyor. Fakat Afrika kuzeye doğru Arabistan'ın kuzeye doğru hareket ettiğinden daha yavaş hareket ediyor. Dolayısıyla Afrika'nın bize açtığı problem Arabistan'dan çok daha az sıkışma nedeniyle. Şimdi birazdan göstereceğim resimlerde biraz daha iyi anlaşılacak. Şimdi bu bütün bu olaylar neticesinde, yani dedim ya mesela şurası Doğu Anadolu fayı, burası Kuzey Anadolu fayı diye. Bu fay meselesi nedir? Bunu biraz anlatayım. Şimdi üç çeşit temel olarak fay var. Bir tanesi sıkışma fayı. Örneğin iki kıta birbirine veya iki kara kütlesi birbirine çarpıyor. Örneğin Arabistan'la Türkiye'nin doğusu. Öyle yerlerdeki faylara ters fay deniyor. Ondan sonra tam tersi bizim Batı Anadolu'da ve Ege Denizi'nde olduğu gibi böyle gerilme olan yerlerdeki yırtılma nedeniyle olan faylara normal fay deniyor. Bizim başımıza musallat olan Marmara'daki böyle ikisi de olmayıp birinin diğerine göre böyle hareket ettiği faylara da doğrultu atımlı fay deniyor. Şimdi dolayısıyla diyelim ki hiç deforme olmamış bir malzeme var. Bunu bu şekilde sıkıştırmak mümkün veya bunu tam tersi germek mümkün veya aynı anda hem sıkıştırıp hem germek mümkün. Bir tarafından çekip öbür tarafından böyle çektiğiniz zaman bizim makaslama gerilmesi dediğimiz bir rejim oluşuyor ve şimdi dikkat ederseniz yukarıda iki tane doğrultu atımlı fay var. Örneğin şu bir sağ yanal fay, bu bir sol yanal fay. Sağ yanal fay şey demek, siz fayın bir tarafında durup öbür tarafına baktığınız zaman öbür taraf size göre sağa gidiyorsa bunlara sağ yanal fay, sola gidiyorsa sol yanal fay deniyor. Örneğin Marmara Denizi'ne bakalım hemen yeri gelmişken. Şimdi burası Kuzey Anadolu fayı, birazdan bahsedeceğiz. Kuzey Anadolu fayı İzmit Körfezi'nin içine girmiş. Ondan sonra buralarda biraz daha kuzeydoğuya doğru gitmiş, kuzeybatıya doğru gitmiş. Ondan sonra yine böyle devam ediyor. Ama dikkat ederseniz bu sağ yanal bir fay. Niye? Mesela şurada durursam Marmara'nın şu kısmı bana göre sağa doğru hareket ediyor. Bu bir sağ yanal fay. Bütün kuzey yanal fayı sağ yanal fay. Şu kırmızı ile çizilen kısım da 1999 İzmit depremi esnasında kırılan kısım. Bu arada fay kırığı meselesi, fay kırığı kavramı genellikle yani anlaması o kadar kolay bir şey değil. Onun ne demek olduğunu söyleyeceğim. Çünkü fay kırığı çok rasyonel bir terim gibi de gelmiyor. Fay zaten kırık. Nasıl olup da kırılıyor diye insanın aklına geliyor. Şimdi fay kırığı şu demek. Şimdi diyelim ki elinizde şöyle bir fay var. Tamam mı? Tektonik kuvvetler, yani fay burada şöyle gidiyor. Fayın üzerinden de böyle bir otoban geçiyor diyelim. Şimdi tektonik kuvvetler nedeniyle fayın bu tarafı bu tarafa göre hareket ediyor ya. Ben burada duruyorsam bu taraf sağa doğru gidiyor. Demek ki bu sağ yanal bir fay. Fakat tektonik kuvvetler nedeniyle burada dikkat ederseniz bir deformasyon olmuş. Fayın bu kısmı eğilmiş. Bu kısmı da eğilmiş ama tam ortası hiçbir şey olmamış. Tam ortası uhulu gibi duruyor. Yani deprem yokken fayın üzerinde bir hareket yok. Etrafında hareket var. Etrafında deformasyon var, pardon. Yani şey düşünün, iki tane süngeri arasını uhulayıp birbiriyle yapıştırdığınızı düşünün. Sonra ben bunu böyle bir çarşafı yırtar gibi şu şekilde yırtmaya çalışıyorum. Süngerlerden bir tanesini bu tarafa çekiyorum, öbür tarafını buraya doğru. Süngerler deforme oluyorlar. Fakat tam uhuladığım noktada süngerler birbirlerine göre hareket etmiyorlar. O kısım böyle. Ne zaman ki ben bu hareketi çok fazla yapmaya başlıyorum, artık dayanamıyor uhulu kısım, kayıyor. İşte o zaman biz fay kırıldı diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla hani Türkiye işte batıya doğru, işte Kuzey Anadolu Fayı'nın güneyinde kuzeyine göre senede 2 santimetre hareket ediyor derken kastettiğimiz şey şu: tam fayın üzerine gitseniz bir taraf öbür tarafa göre hareket etmiyor. Biraz daha uzağa gittiğiniz zaman bu hareket nedeniyle fayın etrafı deforme oluyor. Bu biraz karmaşık bir şey. Yani eğer öbür türlü olsaydı, yani faylar tamamen böyle üzeri yağlanmış makine parçası gibi kayıyor olsaydı deprem falan olmayacaktı. Çünkü o zaman güzel güzel kayacaklardı. O zaman fayın üzerinde gerçekten senede 2 santimetre hareket olacaktı. Ama öyle değil. Şimdi fayların bazı kısımları öyle olabiliyor. Bir miktar kayabiliyorlar. Bu iyi bir şey. Ne kadar kaysalar o kadar iyi. Çünkü kaydıkları zaman şu durum, yani fayın etrafında böyle bir deformasyon gerçekleşmiyor veya az gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunlar, şimdi dolayısıyla ne oluyor? Bu deformasyon nasıl gerçekleşiyor onu anlatmaya çalışayım. Şimdi diyelim ki şurası yer yüzeyi olsun. Yer yüzeyinin altına da böyle bir ortası delik bir silindir koydunuz diyelim, tamam mı? Şimdi siz daha sonra bu silindirin üzerinde şöyle bir kısmı kestiniz diyelim. Burayı yüzeyden doğru hareket ettirdiğiniz zaman bütün silindir gerilmeye başlıyor. Yani bir yüzüğü şey yaptınız diyelim. Bir yüzük düşünün. Yüzüğün üst kısmını kestim. Sonra tam üstten doğru yüzüğün bir tarafını öbür tarafa göre çekmeye başlıyorum. Bütün yüzük gerilir değil mi bundan dolayı? Hatta bir yerinden kırılabilir bile. Dolayısıyla genellikle biz fayları, buna benzer mekanizmalar aslında atomik ölçekte, metallerde, dislokasyon teorisinde, mesela mühendislikte çok geçer. Derler ya, metal yorulmasından dolayı işte uçaklar düşüyor vesaire falan filan. Aslında çok benzer mekanizma. Bakın, burası Kaliforniya'da bir depremden sonra çekilmiş bir fotoğraf. Aşağı yukarı görebiliyor musunuz fayın nerede olduğunu? Dayanamamış, kırılmış. Burası San Andreas Fayı'nın bir parçası. Burası bir, anladığım kadarıyla burası bir portakal plantasyonu. Çok sistematik şekilde dikildiği için ağaçlar, depremden sonra tam fayın geçtiği yer çok keskin şekilde görülüyor. Aynı şekilde burada. Fakat faylar her zaman bu kadar açık olarak gözükmüyorlar. Özellikle benim gibi jeolog olmayanlar faya böyle direkt bakıp görmeyebiliyor. Yani bunun uzmanı daha çok işte arazide çalışan jeologlar. Şimdi bakın bunlar Bunların bazıları veri, bazıları model sonucu. Bunlar Türkiye'deki GPS hızları. Bakın Türkiye şöyle bir hareket yapıyor. Bu hareketin neyin üzerinde yapıyor? Şu Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde yapıyor. Kuzey Anadolu Fayı böyle geliyor. Ondan sonra Marmara Denizi'ne giriyor. Şimdi biraz daha detaylı fark. Ha, bunu niye yapıyor? Bakın şurası Türkiye'nin doğusu. Arap levhası Türkiye'yi itekliyor. Dolayısıyla burada sıkıştırma okları var. Türkiye'nin güneyi de sıkışıyor. Afrika'nın kuzeye doğru hareketi nedeniyle. Dolayısıyla Kıbrıs'ın Türkiye'ye göre relatif hareketi nedeniyle. Şurada tam tersi. Dikkat ederseniz Girit'in altında, yani bizim Datça Yarımadası'nın biraz daha güneyinden şöyle bir parabol gibi böyle bir şekil düşünün. Burası komple çekiliyor. Yani şurası çekiliyor. Aşağı yukarı işte Bodrum'un biraz güneyinden itibaren de bu sefer sıkışma rejimi başlıyor. Yani Türkiye'yi etkileyen temel güneyden tektonik rejim bu. Bu nedenle ne oluşuyor? Bakın şurası Doğu Anadolu fayı. Senede üzerinde yaklaşık 9 milimetre bölü yıllık hız var. Yani 9 milimetre bölü yıl hızla şurası buraya göre sol yanal hareket yapıyor. Yani Arap lafası şu şekilde gidiyor. Bakın üzerindeki ok sola doğru. Ben bu taraftaysam demek ki Anadolu bana, buradaysam eğer bana göre sola gidiyor. Ama öte yandan eğer buradaysam örneğin Sinop, İşte Tuz Gölü'nün kuzeyindeki birine göre sağa doğru hareket ediyor. Ve burası Kuzey Anadolu Fayı. Kuzey Anadolu Fayı ondan sonra Marmara Denizi'nin içine giriyor. Nihayet konuşmamızın İstanbul'la ilgili olan kısmına geldim. Bütün bunları anlatmak zorundaydım. Çünkü neden oluyor bu depremler temel olarak? Bütün yani hadise bu. Şurası Arap levhası burayı sıkıştırdığı için sıkışıyor ve yükseliyor. Sıkıştığı zaman gerçekten iki tane kum şeyini falan sıkıştırsanız orta taraf yükseliyor değil mi? O nedenle Doğu Anadolu çok yüksek. Ortalama yükseklik 2000 küsür metre. İşte burası çok az deforme oluyor ve gerçekten Orta Anadolu nispeten tabak gibi. Burası da kuzeye güneye geriliyor. O nedenle bize ilkokulda coğrafya derslerinde temcit pilavı gibi anlattıkları gibi dağlar işte kıyıya dik, efendime söyleyeyim. Gerçekten de öyle. Dağların kıyıya dik olmasının nedeni Türkiye'nin batısının kuzey güney geriliyor olması. Bu örneğin benim yaptığım bir modelleme çalışması. Şeyi anlamaya çalıştık. GPS hızlarından yola çıkarak Girit'in güneyinde buradaki çok tehlikeli o dalma batma bölgesi en çok nerede kilitli? İşte şu kırmızı olan yerde kilitli. Gerçekten Girit'in güneyinde kilitli olan kısım var. Kilitli olması iyi bir şey değil. Kilitli olması ne demekti? Yani hareket var. Buna rağmen fay da hiç kayma yok. Dolayısıyla kilitlenme nedeniyle ne oluyor? Etrafında deformasyon oluyor. Dolayısıyla depreme menyel oluyor ortalık. Okey. Şimdi Marmara. Şimdi Marmara Denizi'ne baktığınız zaman bir kere çok acayip bir deniz. Şuralar, şu açık mavi diye görünen kısım, buna, yani denizin kuzey sahanlık kısmı, şelfi. Buradaki derinlik 200 metreden daha az. Yani İstanbul'dan şöyle çıksanız, buralara, adalara kadar gitseniz maksimum derinlik 200-250 metre. Sonra birdenbire şuradan derinleşiyor. Şuralardaki derinlik aşağı yukarı 1265 metre. Yani bir anda derinlik 250 metreden 1265 metre, 1200 hatta neredeyse 1300 metreye kadar geliyor. Şurası böyle. Şimdi dikkat ederseniz şurası bir çukurluk. Şurası da bir çukurluk. Burası da bir çukurluk. Denizde 3 tane temel çukur var. Üst, yani kuzey taraf çok sığ, güney taraf da çok sığ. Arada böyle şekli çok da düzgün olmayan ama derin 3 tane çukur içeren böyle acayip bir şey var. Bir kere hiç jeoloji bilmeyen biri bile, yani zaman içinde burada acayip bir takım faylar hareket etmişler ve en sonunda milyonlarca yıl sonucunda böyle bir deniz tabanı morfolojisi oluşturmuşlar. Bu garanti de denizin altındaki hareket nasıl, fay tam nereden geçiyor, fayın üzerinde ne kadar hareket var, bütün bunlar özellikle İstanbul'u etkilemesi muhtemel olan deprem hakkında fikir geliştirebilmek için çok önemli. Bütün mesele de buradan kaynaklanıyor. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim, şu kırmızıyla işaretli olan kısım 1766'dan beri kırılmadığını tahmin ettiğimiz kısım. Bu biraz daha kısa olabilir, biraz daha bu kadar olabilir ama aşağı yukarı işte 150-160 kilometrelik falan bir kısım düşünün ki 1766'dan beri kırılmamış kısım. Şimdi Şimdi bunlar Marmara'daki işte çeşitli depremler. Bu Amerikalı bir yer bilimci Parson çok güzel bir makale. Ondan beri Marmara hakkında çok şey öğrendik. Fakat bu 2004 makalesi benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü tarihi verileri çok güzel derlemiş bir makale olduğu için. Şimdi bir kere İstanbul'u etkileyen en son çok büyük deprem 1509'da olmuş. O zamanlar henüz sismometreler icat edilmemiş olduğu için biz bu depremin detayını çok iyi bilmiyoruz. Ama tarihçilerin anekdotik olarak kayıtlardan bulabildiği kadarıyla bu depremin en az 7.4 büyüklüğünde olmuş olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bunu da nereden söylüyoruz? Şimdi aslında Osmanlılar deprem kaydı veya doğal felaketlerle ilgili kayıt tutmakta pek iyiydi. Hatta çok kötüler. Yani tutmuyorlar. Daha çok kiliselerde falan kayıtlar tutuluyor. Bir de spesifik olarak depremle ilgili kayıt tutulmamakla birlikte deprem nedeniyle bir komşunun binası falan sizin binanın üzerine çökmüşse bundan dolayı bir husumet doğuyor. Hukuk davaları ortaya çıkıyor. Onlar vasıtasıyla bu eski depremler hakkında az çok fikrimiz oluyor. 1509 yani 1509 depremi küçük felaket olarak geçiyor. Bakın demin size gösterdiğim Marmara fayı var ya şu. Şu üzerinde kırmızı tırtıklarla olan kısım da o depremde kırılmış olduğunu tahmin ettiğimiz kısmı şey 1509'da. Ondan sonra 1766'da iki tane deprem oluyor. Bir tanesi Mayıs'ta 7.2 büyüklüğünde daha çok doğu tarafı kırıyor şu kısmı. Sonra Ağustos'ta bir tane kırıyor. O çok büyük. Yani bu Saros Körfezi'nin güneyinden doğru varlığını gayet iyi bildiğimiz bir fay. Şu büyüklükte uzun bir kısmı. Bu arada yani depremlerin teorisine girmek istemiyorum ama depremlerin büyüklüğü depremler esnasında kırılan fay segmentinin büyüklüğüyle o karmaşık şekilde orantılı. Bu 1766 depremi 1509 kadar olmasa bile yine çok büyük zarara yol açıyor. 1509 depreminde deprem korkunç hasara neden oluyor. Yani çok insanın ölmesine neden oluyor. Aynı zamanda 1509 depreminde tsunami de oluyor. Fakat tsunami hakkında kayıt çok az. Rumca bazı kayıtlar var. Örneğin Yunanca Porfirion denen bir deniz kabuklusunun surları aşıp tsunami dalgaları tarafından sokaklara düştüğü filan yazan kayıtlar var. Fakat depremin kendisi o kadar büyük hasar veriyor ki şehre. Tsunami onun gölgesinde kalıyor. Fakat şöyle şunu biliyoruz. Tarihi yarımada içinde korkunç büyük tsunami hasarı var. Tsunami dalgaları surları aşıyor. Ve elimizde yegane tsunami hakkındaki kayıtlar bunlar. Dolayısıyla tsunami hakkında tarihi kayıt olmadığı için böyle tsunami hakkında henüz konuşmaya başlamadım ama yani bu çeşit depremlerle tsunamileri sadece matematik veya fiziksel modellemeyle ilişkilendirmek çok zor. 1766'da iki tane deprem. 1776 bu Mercalli ölçeği diye bir ölçek var. Mercalli ölçeği deprem büyüklüğünden ziyade insanların depremi nasıl hissettiğinin bir şeyi, bir ölçüsü. Dolayısıyla örneğin çok kötü zeminli bir yerdeyseniz Mercalli sizin bulunduğunuz yerdeki Mercalli ölçeği depreme aynı uzaklıkta olduğu halde daha sağlam bir yere göre daha yüksek oluyor. Mercalli ölçeği. Ama şehir genelinde elde edilen tarihi kayıtlar bunun Mercalli ölçeğinin 7 civarında. Bu çok ciddi bir deprem. Bunda da tsunami oluyor. Hatta bir takım liman yapıları sular altında kalıyor. Fakat maalesef dediğim gibi kesin kayıtlar yok. Sonra 1894 depremi. Bu 7 büyüklüğünde bir deprem. Tam bilinmiyor ama büyük olasılıkla yine Çınarcık Çukuru. O en yani şuradaki o demin size gösterdiğim şu derin kısım var ya şurası. Burası buranın adı Çınarcık Çukuru. Burası Orta Çukur. Şurası da Tekirdağ Çukuru. Şimdi 1894 depremi şu kısımları kırıyor diye düşünüyoruz. 1917 depremi en yakında olan deprem 7.4 büyüklüğünde. Büyük olasılıkla bu kırık burada doğru değil. Yani bu denizin içine kadar sirayet ediyor. Bu 7.4 büyüklüğünde deprem yine çok ciddi büyük deprem. Ve en son deprem, işte en iyi hatırladığımız 1999 depremi, depremleri aslında işte İzmit depremi ve evet Düzce depremi. Bundaki kırığın bu olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Çünkü bu deprem elimizde artık teknoloji varken görünüyor. Ha, deprem kırıklarını tespit etmenin en kolay yolu radar interferometresi denen bir yöntem kullanmak. Şöyle, deprem olunca yer kabuğu hafif şekil değiştiriyor ve öyle kalıyor. Yani daimi şekil değiştirmeye uğruyor. Siz depremden önceki yer kabuğu şekli de depremden sonrakinin arasındaki farka bakarsanız oradan problemi tersten çözüp bu depremin nasıl bir mekanizması olması gerektiğini ortaya çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu çok iyi biliyoruz. Hatta Marmara Denizi'nin içine giren kısmındaki kırığı denizaltıyla büyük olasılıkla gördük. Kesin konuşmak mümkün değil. Ha, bunlar da bir takım başka depremler. Bunlar nereden geliyor? Şimdi Marmara'daki deprem tarihini ortaya çıkartmak çok önemli. Ne zaman, hangi depremler olmuş, hangi büyüklükte olmuş? Çünkü bunları ucuca ekleyip aşağı yukarı ne kadarlık bir deformasyonun depremler tarafından karşılandığını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bir kayıt şey, deprem olduğu zaman şu sığ olan yerlerdeki malzemeler böyle heyelanımsı hareketlerle buradaki kanyonlardan aşağıya akıyorlar. Ve ondan sonra deprem olmayan zamanda yine balıklar ölüyor falan böyle, karbonatlı canlılar ölüyor falan filan. Dolayısıyla siz gidip deniz tabanını delip bunun içinden böyle biyopsi alır gibi karot çıkardığınız zaman içinde böyle kumlu falan bir takım tabakalar görüyorsunuz. Bunlar depremlere tekabül ediyor. Çok ilginç. 5.8 büyüklüğünde geçenlerde deprem oldu ya, çok büyük tesadüf eseri ona çok yakın yerde biz Fransız bir arkadaşımla bir basınç sensörü koymuştuk. Sadece basınç sensörü değil, üzerinde akıntı ölçerler falan, tilt metreler falan da var. Ve akıntı sonra hemen işte bundan 2-3 hafta önce gidip o aleti çıkarttık. Akıntı ölçer 5.8'den sonra çıldırıyor. Yani akıntıdan sonra, depremden sonra gerçekten kanyonlardan doğru çamura batmış alet zaten yani büyük oranda. Yani gerçekten deprem esnasında şey oluyor. Fakat bunun yani mesela 1509 depremine tekabül eden doğru düz sedimenter kayıt yok. Neden yok? Bunların ikisinin arasındaki ilişki çok kesin bilinmiyor. Deprem esnasında ortalık böyle sarsılıp yukarıdan malzeme akıyor ama hangi depremde ne kadar akıyor, hangi hızla akıyor falan filan, bunun teorisini yapmak çok... Fakat şöyle bir şey var, aralarınızda fizikçi veya fizikle ilişkili bilimlerle uğraşanlar belki söylediğimi biraz daha yakın takip edebileceklerdir. Bizim bu basınç sensörünü yerleştirme dediğimiz şey, acaba büyükçe depremler olduğu zaman Marmara Denizi'nin normal frekanslarını biz, yani normal modlarını tetikliyor muyuz? Yani acaba yani denizin yüzeyini denge konumundan uzaklaşıp ondan sonra harmonik osilatör gibi böyle sallanmasına yol açabiliyor muyuz? Teorik olarak hesapladığımız frekansları gözleyebiliyor muyuz? Basınç sensörü şu ana kadar çok hassas bir basınç sensörü. Yani Venezuela'da olan depremi görebiliyoruz o basınç sensöründen, öyle söyleyeyim yani. Korkunç hassas. Bakın bunlar bir sürü yayın var. Ben Worley'ninkini seçtim. Marmara'nın üzerindeki depremler. Şimdi bu deniz topu gibi olan şeyler ne diyeceksiniz? Bunlar depremin mekanizmasını gösteriyor. Bu depremler şöyle depremler mi, böyle depremler mi, böyle depremler mi? Eğer böyle dama tahtası gibi ise, yani şuralar farklı renk, buralar farklı renk, doğrultu atımlı depremler. Dikkat ederseniz çoğu öyle. Ama mesela şu da öyle ama beyazı biraz daha fazla. Demek ki gerilme daha fazla. Ondan sonra öte yandan mesela şurada şu kırmızı ortada olduğu zaman demek ki buralarda sıkışma da oluyor. Çok acayip. 5.8'lik geçen haftalarda, yani geçtiğimiz ay olan deprem doğrultu atımlı değil. Şey çıktı, sıkışmalı çıktı. Büyük olasılıkla parazitik küçük, daha önce tespit etmediğimiz bir fayın üzerinde oldu. Şimdi mesele ne? Şimdi gene yavaş yavaş Marmara'da bizi bekleyen deprem meselesine. Şimdi bütün bizim yapmaya çalıştığımız şey, yapmaya çalıştığımız şeylerden biri, Marmara'da oluşacak olan deprem için, ya yani oluşması muhtemel olan deprem için bir büyüklük senaryosu ortaya çıkartmak. Ne büyüklükte deprem olacak? Şimdi ne büyüklükte deprem olacağını, ne zaman olacağını değil de olduğu zaman ne büyüklükte olacağını bilebilmek için fayın hangi, ne kadar uzunlukta kısmının kilitli olduğunu ve ne zamandan beri kilitli olduğunu ortaya çıkartmamız lazım. Yani ben mesela burayı itiyorum. İtiyorum. Şimdi kıpırdamıyor ama uzun süre ittikten sonra en sonunda dayanamayıp hareket ediyor, değil mi? Dolayısıyla fakat mesele şu. Şimdi size GPS'leri gösterdim ya, bu GPS oklarını. Tamam, onlar uzaydan gayet güzel hareketi ölçüyorlar da deniz altında hareketi ölçemiyoruz ki. Elektromanyetik dalgalar malumunuz suyun iletken olması nedeniyle suyun içinde yayılamıyorlar veya çok inefektif olarak yayılıyorlar. Şimdi dolayısıyla tamam, biz fayın buradan geçtiğini hemen hemen garanti olarak biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz diyeceksiniz. Bunu denizde yapılan aktif sismik çalışmalarla biliyoruz. Aktif sismik çalışma şu demek. Bir gemi var. Geminin arkasında bir sürü sismometre var. Onları böyle suyun üzerinden çekiyor. Sonra geminin arkasında böyle bum diye dinamitli bir patlama yaratıyorsunuz. Bu patlamanın oluşturduğu dalgalar denizin içinden geçip jeolojik katmanların içine sirayet ediyor ve daha sonra yansıyıp çeşitli tabakalardan yukarı çıkıyor ve bir sürü kanalda ölçülüyor. Problemi tersten çözdüğünüz zaman bu fayların konfigürasyonlarını görebiliyorsunuz. 1999 depreminden beri kıyamet kadar böyle araştırma yapıldı Marmara'da. Dolayısıyla bu fayların 3 aşağı 5 yukarı şeklinin bu kadar böyle olduğunu biliyoruz. Fakat örneğin bunun üzerinde fayın bu 1766'dan beri kırılmayan kısmının üzerinde hareket var mı yok mu? Ne kadar, yani kilitli mi yoksa kısmi olarak hareket ediyor mu? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla son 12 yıldır Marmara'da yapılan bütün çalışmalara rağmen bunu bilmiyor idik geçen seneye kadar. Ve nihayet, bu da ben Deniz, 2007'de bu arkamda duran şey Fransa'nın meşhur Nautil denizaltısı. Arkadaşımızın gidip 4 ayda staj yaptığı Emre'nin enstitüdeki. Bu dünyada çok derinlere dalabilen 3-4 denizaltısından biri. İşte Rusların bir tane Mir diye bir Sovyetler zamanından kalma denizaltısı var. Amerika'nın Alvin diye bir denizaltısı var. Japonların 2 tane var. Bir de bu var bildiğim kadarıyla. Almanların bir tane var. Yani toplasanız dünyada 5-6 tane. Bunlar 6-7 bin metreye dalabiliyorlar. Ve içlerinde 3 kişi dalıyor. 2 tane pilot, bir tane de araştırmacı. Ben Çınarcık Çukuru'nun olduğu yere dalmıştım. 1265 metreyle Türkiye dalış rekorunu kırmış oldum. Denizaltıyla. Böyle buradan görünmüyor ama denizaltıda bakın minik şeyler var. Pencereler var. Arkasında böyle bir pervane var. Önünde böyle robot kolları var. Böyle taş örneği vesaire almak için veya gaz örneği almak için. Üzerinde böyle bir sonar var. Ondan sonra buralarda proje tabii 1265 metreye daldığınız zaman orada ışık falan yok. Bir anda ışıkları yakınca ondan sonra oradaki deniz dibi canlıları var. Onlar hayatlarında ilk ve son kez ışık görmüş oluyorlar. Denizaltıya böyle bakıyorlar. Karidesi andıran canlılar vardı aşağıda. Yani yani 7 saat boyunca video çektik. Tabii çok pahalı, bir dalış 30-35 bin euroya mal oluyor. Dolayısıyla her an konuşmanız gerekiyor. Yani gördüğünüz her şeyi anlatmanızı istiyorlar. Yani daha sonra o videolar deşifre oluyor falan filan tartışılıyor. Ve dikkat ederseniz denizaltının altında şöyle Migros torbası gibi torbalar var. Bunlar gerçekten torba. Bunların içinde kurşun var. Şimdi bunlar askeri denizaltılar gibi çok derine dalıyorlar. Askeri denizaltılar nasıl dalar? İçine su alır, ağırlaşır, dalar. Ondan sonra motorlarla bu suyu dışarı pompalar. Daha sonra yukarı çıkar. Bunun öyle bir imkanı olmadığı için bu ağırlıklarla dalıyor. Sonra pervanelerle böyle işte sürüne sürüne aşağıda hareket ediyor. En sonunda artık yukarı çıkılma saati geldiği zaman o ağırlıklar atılıyor aşağıya. Ve böyle şey gibi... Şampanya tıpası gibi tabii uzun sürüyor yukarı çıkmak. Yani böyle yavaş çıkıyorsunuz. Bu denizaltı daha sonra şeyde kullanıldı mesela benim bu yaptığım dalıştan sonra. Air France'ın Rio de Janeiro Paris seferi düştü. Hatta Türkiye'den de arpçı bir bayan maalesef. Mesela onu bulmaya çalışırlarken falan bunu kullandılar. Neyse. Şimdi gelelim Marmara'nın içinde. Bakın. Dedik ki fay buradan giriyor, şöyle gidiyor, böyle devam ediyor. Kırılmayan kısımda, işte en son kırılmayan kısımda şurası. Şimdi şu altta gördüğünüz bu beyaz fon üzerine turuncu noktaların olduğu yer, bunlar depremler. Kesit bu. Diklemesine kesit. Yani yandan baktığımız zaman faya, perde gibi bunlar. Şimdi bir kere acayip bir durum var. Dikkat ederseniz tam şuraya tekabül eden kısmında neredeyse hiç deprem yok. Buralarda çok depremsellik yönünden çok acayip. Bazı yerlerinde çok depremler var, bazı yerlerinde hiç deprem yok. Şimdi hiç deprem yoksa fay tamamen kilitli olabilir veya aşırı rahat kayıyor olabilir. İkisi de mümkün. Biz fayın iki tarafında GPS olmadan bunu göremeyeceğiz falan. Neyse uzun yıllar ya 12 senedir uğraşı sonucunda en sonunda bir Avrupa yani Fransızlarla ve Almanlarla ortak bir proje kabul ettirdik. Ve petrol endüstrisinde kullanılan bir takım aletleri kullanmaya karar verdik. Bunlar şunlar. Denizde petrol çıkartıyorlar ya petrol platformlarıyla. Tabii bu milyarlarca dolarlık endüstri. Petrolü pompaladığınız zaman dışarı içeride petrol azaldığı için deniz tabanı biraz çöküyor. Yani içi su dolu bir şeyi böyle bidonu hafif boşalttığınız zaman bidonun böyle çökmesi gibi. Bunun ne kadar çöktüğü, rezervuarın içinde ne kadar petrol kaldığı hakkında fikir verdiği için petrol de çok pahalı bir emtia olduğu için bu konuda inanılmaz teknolojik gelişmeler var. Su altında akustik yöntemlerle bir noktanın diğerine göre olan hareketin. Biz de işte bu benim işte 2-3 arkadaşım Dietrich Lange, Pierre-Henri Lüjeli başta olmak üzere en sonunda dedik ki biz yani bu Sonardyne diye bir şirket var İngiltere'de. Bunları satın alsak bu projeden, Marmara'nın dibine bunları koysak, tam bu fayın hareket edip etmediğini anlamadığımız kısma belki bir şey çıkabilir. Bakın tam şu sarı karenin bulunduğu yerde böyle üçgenler var ya, tam buraya biz gittik bunları koyduk. Tamam mı? Gemi bu gemi, koyduğumuz gemi. Bu Fransızların Ifremer'in Pukapa gemisi. Bu da deniz tabanına koyduğumuz zamazingolar. Üzerlerinde akustik şeyler var. Transducer'lar ve transponder'lar var. Bunlar birbirleriyle sürekli akustik olarak ilişki halindeler. Prensip şu. Şimdi akustik dalga ben buradan ping diye bir ses yaptığım zaman karşı tarafa belli bir zamanda gidiyor ya. Eğer fay hareketi nedeniyle bu iki nokta birbirinden biraz uzaklaşsa veya yakınlaşsa bu hareket yani bu zaman uzayacak veya kısalacak. Biz de oradan doğru bu fay hareket ediyor veya etmiyor diyebileceğiz de mesele o kadar basit değil. Çünkü suyun içinde akustik dalganın hareket hızı su sıcaklığına, suyun tuzluluk miktarına, basınca falan bağlı. Dolayısıyla yani karada GPS ile bu işi yapmaya göre korkunç zor bir iş. Veri çünkü çok gürültülü falan filan. Fakat buna rağmen neyse biz bunu yapalım dedik. Şunlar bayağı yüksek. Bunlar böyle 3.6 metre yüksekliğinde. Bunu denize bakın. Ay'a inen ay örümceğine benziyor. Böyle ayakları var. Bunu aşağıya koyuyorsunuz. Ondan sonra bakın şu beyaz renkte görülen yer var ya, burası fayın geçtiği yer. Fayın ana kısmının geçtiği yer. Şunlar da şu siyah noktalar bizim fayın iki tarafına koyduğumuz bu cihazlar. Bunlar sürekli birbirleriyle haberleşiyorlar. Ve sistematik bir değişim olup olmadığını görüyorlar. Haber kötü. Birbirlerine olan uzaklıkları da işte oldukça yakınlar. Yani şu mesafe aşağı yukarı 250 metre. İşte şunların arasındaki mesafe 1 kilometre falan. Şunların arasındaki mesafe 400-450 metre falan. Su derinliği 800 metre aşağı yukarı. Neyse bu veriyi analiz ettik. Ve haber çok kötü. Bu fay hareket etmiyor. Yani şu hareket etmiyor şu demek. Bu taraf hareket ediyor, bu taraf hareket ediyor. Tam fayın üzeri hareket etmiyor. Demek ki sıkışıyor ve gerilme biriktiriyor. Bu ilk... Aynen, süngerin yapışık olduğu kısım. Kaymıyor sünger. Bunun biraz, o resimleri getirmeyi unuttum. Bunun biraz daha batısında Japonlar buna benzer bir akustik çalışma yaptılar. Çok benzer prensipler kullanarak. Orada fay bir miktar kayıyor. Yani Marmara'nın içinden geçen fayın doğası Marmara boyunca aynı değil. Üstelik yani kayan kısımdaki depremsellik, kaymayan kısımdaki depremsellik çok sistematik de değil. Çok fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Çok fazla özellikle matematikten, istatistikten, fizikten anlayan öğrenciye ihtiyacımız var. Bu hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Önemli bir problem. Aynı zamanda teorik yönden çok büyük enteresanlıklar içeren bir problem. Yani ilgisi olan öğrenciyi fazlasıyla tatmin edebilecek zorlukta. Problem. Dolayısıyla bunu da burada söylemiş olayım. Öğrenci sıkıntısı çekiyoruz. Mesela bunlar bizim 2 santimetre bölü yıl hareket ediyor ya, normal olarak 2 santimetre bölü yıl üzerinde hiç tamamen kaysa hiç alakası yok yani. Kaymıyor. Neredeyse sıfır. Yani tamamen yapışık vaziyette fayın bu kısmı. Şimdi eğer burası yapışıksa, yani şu kısım yapışıksa ve 1766'dan beri yapışık olmaya devam ediyorsa, bunun üzerinde 1766'dan beri 3.8-3.9 metre birikmiş hareket var. Yani fay tamamen yağlanmış ve hareket ediyor olaydı, 1766'dan beri üzerinde 4 metre hareket olacaktı. Bu hareket hiç olmamış. Yani bu hareket olacağı yerde fay elastik olarak sıkışmış. Dolayısıyla şu kısım son derece tehlikeli. Acayip bir olay da bu 5.8'lik deprem tam bu sık yani hareket etmeyen segmentin tam başladığı yerde. Dolayısıyla yani bu çok hayra alamet bir durum değil. Benim Kandilli'de araştırma yapan Özgün Konca diye bir arkadaşım var. Özellikle fay kırığının deprem esnasında buna dinamik kırılma modeli diyorlar. Yapması çok zor. İşte Caltech'te doktorası bunun üzerine bu fay kırılma simülasyonları yapıyor. Ve tam şurada yani etrafta bir de şu var pardon. Gerilme diyorum ya. Gerilme. Geriliyor ortalık. Gerilmeyi ölçemiyorsunuz. Yani bir şeyin sıkışıyor veya geriliyor olduğunu ölçüyorsunuz da bu olay neticesinde ortamda fiziksel olarak ne kadar gerilme var ölçemiyorsunuz. Germeyi ölçüyorsunuz veya İngilizce deyimiyle strain'i ölçebiliyorsunuz veya strain rate'i ölçebiliyorsunuz ama stresi çok özel durumlar dışında ölçemiyorsunuz. Dolayısıyla özgün bunun etrafında nasıl bir gerilme alanı var? İşte irili ufaklı depremlerden yola çıkarak, benim yaptığım GPS modellerinden yola çıkarak bir senaryo hazırladı. Ve böyle bir fay, faya yandan bakıyoruz, böyle bir fay tasarladı. Şu mavi olan kısım, kilitli olan kısım. Bunu eğer zorlarsanız, bu videoyu çalıştırabilir miyiz? Bakın tam şuradan kırılmaya başladı. Kırık, bilateral iki tarafı hareket ediyor. Yukarıda harita koymayı unuttum. Bu yani aşağı yukarı bütün segmenti kırıyor. Adalar kısmı dahil olmak üzere. Adalar kısmını çok kolay kırıyor. Niye? Size imtihan sorusu. Ta en başta gerilmeye dayanıksız dedim ya litosfer. Adalar üzerinde gerilme fazla. Yani stretching fazla. Dolayısıyla oraya hemen küt diye kırıyor. Yani adalarda aslında bir miktar zaten kayma var ama öbür kırık ilerledikçe o dinamik hareket adalar tarafında kırıyor. Dolayısıyla bu aşağı yukarı 7.3-7.4. Dolayısıyla en muhtemel deprem şu an beklediğimiz 7.3-7.4 oranında bir deprem. Efendim? Evet. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi depremler mesela bu İzmit depreminde biliyorsunuz avcılar oldukça İzmit'e uzak olmasına rağmen avcılarda bir süre ev yıkıldı. Hatta 193 kişi de vefat etti depremde. Bir sorulan soru neden avcılar özellikle böyle oldu? Bir de İzmit'le avcıların arasındaki başka yerlerde niye olmadı? Özellikle avcılarda oldu. Bunun iki nedeni var. Avcılar malzeme olarak çok sedimenter, yumuşak, kötü malzemesi olan zemini olan bir yer. Bir de avcıların diğer şanssızlığı, depremler böyle atom bombası patlaması gibi küresel patlama olayları değil. Deprem esnasında kırılma olduğu zaman oluşan sismik dalgalar biraz yöne bağımlı. Örneğin doğrultu atımlı fay kırılınca dalgaların büyük çoğunluğu fay doğrultusunda gidiyor. Her tarafa gidiyor ama fay doğrultusunda daha çok gidiyor. Avcılarda tam İzmit'ten böyle sanki böyle bazukayı çevirmişsiniz gibi. Yani iki şey kötü. Örneğin bakın burası Mexico City'de bir deprem esnasındaki kayıtlar. Şurası sarı olarak gösterilen sedimenter havza. Dikkat ediyor musunuz ne kadar büyük dalgalar aynı depremden dolayı olan? Bunun bir nedeni yani zayıf malzeme ile sağlam malzemenin arasındaki nasıl söylemem lazım bilmiyorum. Fizikte empedans kontrast diye bir şey vardır ya. Örneğin ışıkta falan kullanır, elektromanyetikte de vardır falan. Yani iki malzemenin arasında sismik dalga yayılma hızı aynı değil. Dolayısıyla öyle olduğu için sismik dalga sedimenter havzanın içine giriyor, sonra çıkamıyor. İçeride yansıyıp duruyor. Onun için yani sizin içinizden dalga geçip gideceği yerde oradan yansıyor, bir daha buradan yansıyor falan. Ondan sonra çok farklı frekanslarda ve yüksek genlikte oluyor. Şimdi hazır yeri gelmişken bir de tsunamilerden bahsetmek istiyorum. Aslında benim büyük oranda konum tsunamiler. Yani tsunamilerde kullanılan akışkanlar mekaniği. Tsunamileri biz genellikle ya bilgisayarda sayısal yöntemler dediğimiz yöntemlerle modelliyoruz veya ben bazen çok ideal tsunami senaryolarını analitik yöntemlerle daha babadan kalma 1800'lerin matematiğiyle falan da açıklamaya çalışıyorum. Bir tsunami niye oluşuyor onu bir kere size söyleyeyim. Bir deprem esnasında birdenbire deniz tabanı hop diye çökerse veya birden kalkarsa su akışkan olduğu için bana ne diyemiyor. Deniz tabanının bu yeni şeklini adapte olmaya çalışıyor. O da kalkıyor veya o da oluyor, çöküyor. Ama su bir akışkan olduğu için öyle çökük kalamıyor. Yer çekimi onu eski haline getiriyor. Biz fizikte geri çağırıcı kuvvetler deriz. İngilizce'de restoring force denen şeyler. Örneğin restoring force'un bir örneği bir yay değil mi? Yayın ucunda bir kütle var. Dengede duruyor. Siz onu denge konumundan uzaklaştırdığınız zaman bırakınca ne yapıyor? Denge konumunun etrafında bir salınım hareketi yapıyor. En sonunda duruyor. Veya bir suyun yüzeyini şöyle itseniz, bıraksanız yay örneğinde geri çağırıcı kuvvetler, elastik kuvvetler. Burada geri çağırıcı kuvvet yer çekimi. Yer çekimi nedir? Biz bunlara hatta bu nedenden dolayı gravite dalgaları diyoruz. Yer çekim dalgaları diyoruz. Şimdi Marmara'daki fay, burada denizin kendisi yok ama bu Marmara fayı artık yeterince gösterdim, anlamışsınızdır. Fayın şu kısmı, yani adalar, şurada adalar var. Fayın şu kısmı haricinde geri kalan kısımlarda hareket büyük oranda yatay. Yatay hareket tsunami'ye neden olmuyor, düşey hareket neden oluyor. Fakat fayın şeklinin düzgün olmaması nedeniyle, genel olarak fay yatay hareket eden bir fay olmasına rağmen şu zikzak nedeniyle burada düşey hareket oluşabiliyor deprem esnasında. Bütün hikayeye bu düşey hareketin büyüklüğü ne kadar olacaktır? Maalesef benim bütün sismolog arkadaşlarım birbirlerinden farklı rakamlar veriyorlar bu konularda bana. Tom Parsons maksimum 92 santimetre, Özgün'ün dinamik modeli ondan biraz daha az. İşte Aoçi diye bir Japon benim için bir takım hesaplar yaptı. Onunkiler çok yüksek. Üstelik onunkiler çok yüksek olduğu gibi çok böyle pötür pötür pötür pötür çok yüksek frekans dalga üretiyor. Hangisine güveneceğim? Yani böyle bir belirsizlik var. Aralarından basit olsun diye Tom Parsons'ın bana gönderdiği modeli seçtim. Bu düşey hareket. Yani şurası Çınarcık Havzası. Şuralar adalar. Dolayısıyla mavi olan taraf, diğer tarafı ben renk görüyorum. Burayı ne renk görüyorum? Ben sarı yeşil karışım bir şey görüyorum. Yani mavi olan taraf öbürüne göre böyle birdenbire aşağıya çökerse eğer ne olur? Acaba, pardon. Şimdi maalesef bu yavaş çalıştırmaya çalıştık fakat buradaki video yavaş. Yeniden baştan alabilir miyiz? Ya o fay kırılınca, ya yukarıda pardon, yukarıda dakika cinsinden görüyorsunuz. Yani şuradan doğru dalgalar bir kere hareket ediyorlar. Hop gidip ta Çanakkale Boğazı'ndan bir kere dışarılara doğru gidiyorlar. Aynı zamanda dikkat ederseniz şu kuzey şelfinde ve güney şelfinde şey olan yerlerde. Şimdi burada tsunami fiziğine girmeyeyim ama tsunami dalgasının yayılma hızı denizin derinliğine bağlı. Ne kadar derin olursa o kadar hızlı yayılıyor. Eğer denizin derinliği aniden değişiyorsa, bizde olduğu gibi çukur olan yerlerden kuzey şelfine, bunlar arasında tsunami dalgası açısından büyük acayip yansıma olayları oluyor ve dalgaların bir kısmı şu kuzeyde çok yüksek frekansta tuzaklanıyor. Bir türlü bitmiyorlar. Çok uzun süre boyunca böyle pır pır pır pır hareket ediyorlar. Bunların sahilde nasıl şekiller alacağı ile ilgili de yaptığım hesaplar var. Yani o kadar detayına girmek istemiyorum. Fakat bu modelleri doğru dürüst yapabilmek için deniz tabanı topografyasına batimetri deniyor. Batimetrinin özellikle şu kısımlarda iyi bilinmesi lazım. 2 hafta önce belediye beni davet etti, işte ne yapabiliriz falan dedi. Ben onlara 3 şey söyledim. Birincisi dedim, İGDAŞ'ın 600 tane şeyi var, hareket sensörü var. Bir nevi sismometre. Yani Tokyo'da yok bu kadarlık sayı. Fakat bu veri şey değil, paylaşılmıyor. Biz mesela bu veriyi göremiyoruz. Kullanamadığımız gibi veriyi alan aletlerde bir terslik olup olmadığını da kontrol edemiyoruz. Bir kere dedim şu veriyi paylaşın. İki, lidarla mümkünse bütün topografyayı çok daha yüksek çözünürlükte ortaya çıkartalım. Bir de eğer tsunami konusunda biraz realist, biraz gerçekçi simülasyonlar ya ben simülasyonları ya işte oturup bunun programını yazıyorum. İşte matematiğini yapıyorum falan da bana doğru düz veri verilmezse benim bu yaptığım olmayan bir şeyi veya olan bir şeyi çok yanlış şekilde veya modellemek. Dolayısıyla şuralarda deniz tabanının şeklini çok daha iyi bilmeliyiz. Aynı zamanda mümkünse deniz seviyesi, örneğin Türkiye Marmara'da deniz seviyesinin günlük değişimleri doğru dürüst ölçülmüyor. Ölçülen tek yer harita genel komutanlığı, veri yine şey değil. Yani siz buna bakamıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde bu veriler şeydir. Vatandaş veya herhangi biri girip bilgisayardan bunlara bakabilir. Yani bunlar ticari şey de değil. Fakat Türkiye'de veriye ulaşmakta maalesef yani ben çok veriyle çalışan biri değilim. Daha çok teorik ama Ama bu konuda pratik çalışmam lazım. Çünkü yani bir yandan da yararlı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla veri konusunda büyük eksiklik var. Neyse, genellikle sorulan soru şeydir. İşte Marmara Küçük Deniz tsunami olur mu olmaz mı falan. Marmara tsunami bundan dolayı olabileceği gibi, hatırlıyorsunuz, deniz tabanının o acayip şekli nedeniyle yer kayması kaynaklı tsunamiler de oluyor. Şimdi bakın, bu simülasyonda benim sahile yakın yerlerde, çok güvenmiyor olsam da, hesapladığım dalga yükseklikleri surları açacak yükseklikte değil. Veya ancak bu kadar. Peki ya ben bunu yanlış yapıyorum, o daha muhtemel. Veya deprem esnasında fay hareketi dışında da bir şeyler oldu. Belki su altı heyelanları oluştu. O söylenen mesela şey de olmuş olabilir. Marmara Adası'nın kuzeyinde büyük mermer bloklar var. Onlar denize düşerse, çok büyük bir kaya denize düşerse ciddi tsunami yaratabiliyor. Örneğin 1979 yılında Nice havaalanını genişletmeye çalışırken yaptıkları hafriyat çalışmaları esnasında bir sakarlık neticesinde denize hafriyat malzemesi düşürüyorlar. Malzeme aşağıya yuvarlanırken bir su altı heyelanı tetikliyor. Ve bir tsunami, insan nedeniyle oluşan bir tsunami oluyor. O Nice yakın işte Antip, Saint-Tropez falan gibi Avrupa jet setinin falan yaz tatillerini geçirdiği yerlerde, ertesi gün çekilmiş fotoğraflarda böyle ters dönmüş Citroen'ler, 2-3 kişi ölüyor. Fakat tabii oradaki emlak piyasası bu olayı örtbas, çünkü yani hani Saint-Tropez'de bir daire artık ne kadar bilmiyorum yani. Hani bu olay hakkındaki ilk toplantı bu olaydan o neredeyse 30 sene sonra oldu. 2006'da, hatta ben de onda bir miktar konuşmuştum. Dolayısıyla tsunami hakkında da yani şimdilik bu kadar söyleyebileceğim. Benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için ve sabır gösterdiğiniz için. Alabiliriz tabii. Tabii.